Merhaba. Sizin için derlediğimiz bu derinlemesi incelemede önümüze koyduğunuz pazar araştırmalarını, yapay zeka analizlerini ve o strateji notlarını tek bir masaya yatırdık.
Evet, çok da iyi yaptık. Hani amacımız da aslında çok çarpıcı bir çelişkiyi çözmek bugün.
Yani üretim maliyetlerinin neredeyse sıfıra yaklaştığı bir dünyadayız biliyorsunuz. Her şey saniyeler içinde yapay zeka ile kusursuzlaşıyor.
Aynen öyle.
Ama işte tam da bu noktada o insani kusurlar bir anda trilyonlarca dolarlık bir değere dönüştü. Neden böyle oldu bunu konuşacağız.
Başlayalım o zaman. Elimizdeki veriler aslında bu çelişkiyi çok net bir istatistikle yüzümüze vuruyor diyebiliriz.
Doğru. Tayfun Eker çok çarpıcı bir veri sunuyor burada. Sadece son 2 yıl içinde tamamen yapay zeka ile üretilen reklamlara olan tüketici inancı inanılmaz düşmüş.
Ne kadar düşmüş peki? Yani bir oran var mı? %60'lardan %26'lara çakılmış resmen. Satın alma motivasyonu da aynı şekilde.
%26 mı? Bu gerçekten çok ciddi bir düşüş.
Değil mi? Yani pürüzsüz ve o mükemmel olanı aslında içgüdüsel olarak reddediyoruz biz tüketiciler olarak.
Aslında bu bana müzik endüstrisindeki o meşhur durumu hatırlatıyor. Hani tamamen dijital, böyle sıfır gürültülü bir ses kaydı vardır ya.
Evet, o çok robotik gelir insana dinlerken.
Aynen öyle. Beynimize çok rahatsız edici gelir. Ses mühendisleri de o dijital kayda bilerek eski kaset hışırtısını eklerler.
Yani o ufak gürültüye eklerler ki kulağımız onu sıcak algılasın.
Kesinlikle. Yapay zekada aslında kusursuz ama ruhsuz bir fabrika gibi çalışıyor. O kusursuz kalıplar beynimizde yapay ve tehdit algısı yaratıyor. Ama o ufak asimetriler organik ve güvenli sinyali veriyor.
Tam da bu yüzden raporlarda çokça altı çizilen o insani sapmalara açız aslında. Tayfun Eker'in deyimiyle o kusurlu ama gerçekçi doğaya.
İnsani sapmalar, bu çok güzel bir tabir gerçekten.
Kerem Özkut da tam olarak bunu belirtiyor zaten. Üretim artık demokratikleşti. Yapay zeka milyarlarca veriyi tarayıp bilinen iki nokta arasındaki ilişkiyi mükemmel kuruyor.
Ama asıl mesele o bilinmeyeni bulmak herhalde, değil mi?
Aynen öyle. Asıl mesele henüz var olmayan o bilinmeyeni bulmak. Bu da o tape hışırtısı dediğimiz tamamen insana özgü hesaplanamaz sezgilerle mümkün oluyor.
O zaman yaratıcıların rolü de baştan aşağı değişiyor diyebiliriz. İncelediğimiz notlarda hedef kitle kavramının bile inanılmaz genişlediğini görüyoruz.
Kesinlikle değişiyor. Artık sadece insanlara üretmiyoruz içeriği.
Nasıl yani?
Şöyle ki, Tayfun Eker'e göre artık büyük dil modelleri, yani doğrudan yapay zekanın kendisi de bir hedef kitle.
Hadi ya, bildiğimiz yapay zekaya içerik mi üretiyoruz yani?
Yani evet, algoritmaları beslemek ve arama motorlarında var olmak için çok niş, matematiksel içerikler üretiliyor yapay zeka için. Ama iş insanları yakalamaya geldiğinde o bahsettiğimiz insani gusto devreye girmek zorunda.
Gusto kelimesi çok kilit burada. Duygusal bağ kurmak için şart.
Öyle. Kerem Özkut'un deyimiyle yaratıcılar artık öyle köşesine çekilip sadece havalı fikirler bulan kişiler değil, medyayı ve veriyi tek masada yöneten birer orkestra şefi olmalılar.
Bir orkestra şefi gibi. Çok mantıklı.
Hatta Tayfun Eker kendi çocuklarına bile o geleneksel yollarla ulaşamadığını söylüyor. Düşünün yani durumu.
Yaratıcılık artık sektörde ödül almak için bir lüks değil o zaman.
Kesinlikle değil. Bu devasa veri gürültüsünün içinde hayatta kalmak için tek silah.
Ama bir saniye burada araya girmek istiyorum. Eğer yaratıcılık böylesine bir hayatta kalma meselesi ise neden markalar ajansları yıllarca o stratejik karar masasından itti? Yani stratejik ortakları basit birer üreticiye, taşörene dönüştürdüler. Bu çok büyük bir çelişki değil mi?
Bu gerçekten çok haklı ve büyük bir çelişki. Bu da bizi Cüneyt Devrim'in makro düzeydeki iş dünyası analizine götürüyor aslında.
Ne diyor peki Cüneyt Devrim bu konuda?
Son 20 yılda pazarlama marka değerinden ziyade o kısa vadeli performansa odaklandı diyor.
Yani bugün kaç tık aldık, tıklama başı maliyeti ne kadar düşürdük matematiği.
Aynen öyle. Uzun vadeli marka vizyonu günlük o Excel tablolarına kurban gitti.
Ve anladığım kadarıyla bunun faturası da çok ağır olmuş yalnız.
Çok ağır oldu hem de. Şirketler artık bu hatayı fark edip yan varlıklarını satarak sadeleşiyorlar ve ana marka değerlerine dönüyorlar.
Orada çok çarpıcı bir veri var raporlarda incelediğimiz. İnanılmaz bir rakam bence. Dünyanın en büyük ilk 100 markasının son 25 yılda ne kaybettiğini gösteriyor.
Evet, uzun vadeli marka yatırımı yapmadıkları için bugün 7 trilyon dolara ulaşabilecekken 3,5 trilyon dolarda kaldıklarını gösteriyor veri.
3,5 trilyon dolarlık bir hata. İnanılmaz.
Çünkü sadece o tıklama ve indirim peşinde koşmak, markanın hikayesini ve fiyatlandırma gücünü eritiyor zamanla.
Tüketiciyle o duygusal bağı, o insani bağı kuramayınca da ürünü sadece fiyata dayalı satmak zorunda kalıyorsunuz.
Aynen öyle. Bu da kar marjlarını yok ediyor haliyle. Uzmanların da savunduğu gibi kısa vadeli satışlarla uzun vadeli marka inşası birbirine zıt değil aslında.
O bahsettiğimiz orkestranın birlikte çalması gereken farklı enstrümanları bunlar.
Kesinlikle. Asıl mesele yaratıcılıkla bu iki dinamiği beraber kurgulamak zorundalar.
Yani toparlamak gerekirse üretimin algoritmalarla bu kadar kolaylaşması ve ucuzlaması insan emeğini değersizleştirmedi.
Tam tersine. O ucuz ve kusursuz yığının üzerine eklenen insan aklının değerini arttırdı.
İnsan aklının, sezgisinin ve hatta o hata yapabilme kapasitesinin değerini trilyonlarca dolar arttırdı diyebiliriz. O zaman bizi dinleyen herkes için üzerine düşünecekleri şu son düşünceyi bırakalım ve kapatalım.
Lütfen.
Eğer bir gün yapay zeka sadece kusursuzluğu değil, o teyp ışırtısını, yani bizi insan yapan hatalı sapmaları ve duygusal pürüzleri de mükemmel bir şekilde taklit etmeyi öğrenirse, markaların bize satabileceği tamamen insana özgü o son şey, doğrudan yaşadığımız organik gerçekliğin ta kendisi olacak.